الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، evet arkadaşlar, en son kaldığımız yerde Kitab-ı Salah, namaz kitabı ile alakalı bütün babları ele alıp bitirdik. Yeni bir baba başlayacağımızı söylemiştik. Yeni bir kitaba başlayacağımızı söylemiştik. Bu da Kitabul Cenaiz, cenazeler kitabı adlı yeni bir bölüme, yeni bir kitaba başlıyoruz. El Cenaiz, cenaze veyahut da cinaze kelimesinin çoğulu olduğunu ilim ehli bize aktarıyor. El Cenaze, cim harfini fethalı okur isek, El Cenaze, diyoruz ki buradan kasıt meyyit, ölen kimse. El cinaze dediğimiz zaman cim harfini kesralı okuduğumuz zaman, yani musallanın veyahut da bir sedyenin üzerinde yatan ölüden bahsediliyor. Yani cenaze dediğimiz zaman meyyitin kendisi, cenaze dediğimiz zaman, cinaze dediğimiz zaman sedyenin veyahut da musalla taşının üzerinde olan ölüden, meyyitten bahsediliyor. Eğer o musalla taşında veyahut da sedye üzerinde eğer ölü yok ise, o zaman cinaze olarak ne yapılmıyor? İsimlendirilmiyor. Yani o sedyenin üzerinde ölü olduğu esnada cinaze dendiğini söylüyor. Hatta bazı ilim ehli ikisinin de birbirinin manasına geldiğiyle ne yapılıyor? Bize aktardıklarını görüyoruz. Peki bu Kitabul Cenaiz dediğimiz bu kitap neden Kitab-ı Salah bölümünden sonra zikredilmiştir? Yani neden bundan sonra oruçtan, zekattan, haçtan bahsedilmedi de namazda sonra? Direkt Kitabul Cenaiz dediğimiz bu bölüme, bu kitaba geçildi.
O da namaz.
Diyorlar ki ilim ehli, cenaiz bölümünde yani cenaze ile alakalı kendine has bazı hükümleri vardır. Cenazenin kendine has bazı hükümleri vardır. Bunlardan bir tanesi ne? Cenazeyi yıkamak, cenazeyi kefenlemek, cenazeyi defnetmek, cenazeyi defnettikten sonra taziyede bulunmak ve aynı zamanda cenazenin neyi vardır? Kılınan bir namazı vardır. Cenaze namazı vardır. Bu konuda, yani bu cenazeye has hükümler arasında da en önemlilerinden bir tanesi nedir? Cenaze için kılınan namazdır. O yüzden ilim ehli diyor ki namaz bölümünden sonra, namaz kitabından sonra cenaze kitabına geçilmesindeki hikmet, maksat nedir? Sonuçta cenaze hükümleriyle alakalı hükümlerden bir tanesi de, cenazeye has olan hükümlerden bir tanesi de ne diyoruz? Cenaze namazının bulunmasıdır. Bu da namazla alakalı olduğu için namaz bölümünün akabinde ne yapılmıştır? Cenaze bölümü zikredildiğini, ilim ehli bize aktardığını görüyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar, ölüm her canlının kendisini gelip bulacağı, her canlının idrak edeceği bir husus. Yani hayatta olan her canlı muhakkak ki ne yapacaktır?
Ölümü
tadacaktır. Bununla ilgili birçok ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle bize her canlının ölümü tadacağını söylüyor. Bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor, diyor ki kullu men aleyha fan. Yani onun üzerinde, yeryüzündeki her canlı ne yapacaktır? Fani olacaktır. Yani bu hayatta ebedi değildir. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْاِكْرَامِ. Celal ve ikram sahibi Allah Azze ve Celle'nin zatı hariç, müstesna, diğer bütün mahlukat muhakkak ki ölümü ne yapacaktır?
Tadacaktır.
Demek ki ölüm kaçınılmaz bir son. Ahiret yurduna intikal edin için bir başlangıç. Ve yine başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor, diyor ki كُلِّ شَيْءٍ حَالِكُمْ İlla vejhehu. Allah Azze ve Celle'nin zatından başka her şey helak olacaktır. Demek ki ebedi olan kimse yok. Yine başka bir surede, Ali İmran suresi 185. ayet-i kerimede, yine hepinizin bildiği ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor, diyor ki kullu nefsin zâikatul mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Demek ki diyoruz ki ölüm kaçınılmaz bir son. Herkesin başına, her canlının başına gelecek. Ama ölümden maksat, ölümün manası yok oluş, yani bu fani oluş, insanların, mahlukatın öldükten sonra yok olup gideceği, Bir daha yerine diriltilmeyecekleri, yeniden diriltilmeyecekleri manasına mı gelmiyor? Yani ölmek demek her şeyin bittiği, bir daha dirilişin olmadığı bir durum söz konusu değil. Ölmek diyoruz ki yeniden asıl hayatın başlangıcı için olan geçiş süreci. Yani insan öldüğü zaman bu adam için her şey bitiyor mu? Diyoruz ki bitmiyor. Aslında her şey ne yapıyor? Yeniden başlıyor. Çünkü bu hayatta yapmış olduğun zerre miktarı hayır varsa bunun karşılığını göreceksin. Zerre miktarı da yapmış olduğun işlerde şer var ise, kötülük var ise bunların da karşılığını ne yapacaksın? Göreceksin. Diyoruz ki ölüm hadisesi ruhun bedenden ayrılıp başka bir aleme intikal etmesine biz ne diyoruz? Ölüm diyoruz. Eğer ruh bedenden ayrılıyor ise başka bir aleme, berzak alemi dediğimiz aleme intikal ediyor ise, ruh bedeni terk ediyor ise biz bu hadiseye ne diyoruz?
Ölüm
hadisesi diyoruz. Ehl-i sünnetin ile alakalı, ehl-i sünnetin bu konuyla alakalı diyor ki ehl-i sünnet, ruh hiçbir şekilde fani olmaz. Yani ruh bedenden ayrıldıktan sonra beden gibi, beden toprağa maruz kaldığı için, yeryüzünde kaldığı için bedende ne olur? Çürüme gerçekleşebilir, kemikler yok olabilir, ortadan kaybolabilir veyahut da bazı bedenlerde bu durum söz konusu olmayabilir. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bedeninde olduğu gibi. Değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte ne buyuruyor? Allah azze ve celle peygamberlerin cesetlerini yeryüzünün çürütmesine, yok etmesine ne yaptı? Haram kıldı. Yani yeryüzü bazı bedenleri ne yapamıyor? Çürütemiyor. Bununla birlikte gömülüp, defnedilip çürüyen, kemikleri dahi ortada kalmayan ne var? Birçok insan var değil mi? İnsanlar defnediliyor. Aynı kabir 5 sene sonra, 10 sene sonra, 20 sene sonra açıldığında bakıyorsunuz ki ortada o gömülen insanlar ne yapmamış? Bir şey kalmamış. Beden böyleyken ruh böyle değil. Yani ruh beden gibi böyle fani olup gitmiyor. Diyoruz ki başka bir aleme intikal ediyor. Berzak alemi dediğimiz. Orada nimetlendiriliyor veyahut da orada azaba uğratılıyor. Ama diyoruz ki ruhun durumu beden gibi fani olmuyor. Ve yine Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Leyse minel insani illa yebla. İnsanın diyor vücudunda ortadan kalkmayacak, fani olmayacak hiçbir şey yoktur. Diyor ki illa ancak adman vahiden. Bir kemik vardır ki yeryüzü bunu ne yapmaz? Çürütmez. Diyor ki vahuva acbu'z-zeneb. O diyor insanın kuyruk sokumundaki olan kemiktir. Yani Allah Azze ve Celle o kemikten yeniden kıyamet gününde ne yapacak insanları?
Yaratacak.
Yerinden yaratacak. Ve hadis-i şerifte de Allah Resulü Aleyhisselam insanın bütün cesedinin, bedeninin fani olmaya, çürümeye, ortadan kalkmaya, yok olmaya yüz tutacağını ancak vücuttaki o kemiğin kuyruk sokumundaki, o omuriliğin altında kuyruk sokumundaki o kemiğin ucbu'z-zeneb denilen o kemiğin kalacağını, onun ortadan kalkmayacağını bize haber verdiğini görüyoruz. Ve yine Allah Azze ve Celle bu kemikten ahiret günde ne yapıyor? İnsanları yeniden diriltiyor. İsrafil aleyhisselam sura ikinci kez üflediğinde insanlar ne yapıyor? Yeniden diriliyorlar. Sura üfleme hadisesiyle birlikte ruhlar bedenlerine doğru ne yapıyorlar? Uçarak gidiyorlar ve her ruh kendi bedenini buluyor. Ve ayeti kerimede Allah Azze ve Celle Zümer suresinde diyor ki ثُمَّ نُفِخَ ف۪يهِ اُخْرَى diyor ki sonradan o sura bir kez daha üflenir. هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ artık diyor o insanlara, o ruh, o bedenlere, ruhlar o bedenlerini bulup o bedenlerin içine girer, kalkarlar ve etraflarına ne yaparlar? Baka dururlar. Demek ki ahirette sura üflendiği zaman her ruh yeniden o bedenini ne yapacak? Bulacak ve yeniden insanlar o ölmüş oldukları, o gömülmüş oldukları, o topraktan yeniden dirileceklerini bize haber verdiğini görüyoruz. Diyoruz ki her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi ölümün de habercileri var. Yani ölümü, insana ölümün geleceğini haber veren bazı unsurlar var. Bunlardan bir tanesi yaşlılık. Yaşlılık neyin habercisi? Ölümün habercisi. Eğer bir insan yaşlanıyorsa artık nedir bu? Neyin alameti? Ölümünün yaklaştığının alameti. Başka bir alamet diyoruz ki hastalık. Değil mi? Hastalık neyin habercisi? Ölümün habercisi. Nice hastalıklar var günümüzde. Değil mi? Hatta bazı hastalıklarda, kanser türü şeylerde. Doktora gidiyorsun, konuşuyorsunuz. Doktor diyor ki bu adam en fazla 3 ay yaşar. En fazla 6 ay yaşar. Tıpta o hastalığın tedavisi bulunmamış. Yani umumen hastalık ölümün habercisi olduğunu görüyoruz. Ve bu yüzden hasta ziyareti İslam dininde ne yapılmış bize? Meşru kılınmış. Hasta ziyareti yaparken insanın dikkat etmesi gereken neler var? Bazı hususlar var. Eğer bir hastayı ziyaret ediyorsan onu Allah'a karşı hüsnü zanda olmaya ne yapmak lazım? Teşvik etmek lazım. Yani hastayı gördüğün zaman ya seni gördüm çok zayıflamışsın. Betin benzin atmış. Yani kurumuşsun. Şöyle olmuşsun. Öleceksin. Yani kötü gördüm seni. Geçen geldiğinde daha iyiydin. Gibi bu tip ibarelerle ne yapılmaz? Hastaya muamele edilmez. Ona ne yaparsın? Daha güzel şeyler. Seni iyi gördüm. Allah'a karşı üstünüz anlı olsun. İnşallah sen bu hastalığı yeneceksin. Kurtulacaksın. Eski haline döneceksin. Yine eski günlerindeki gibi hareket etmeye çalışacaksın gibi teşvik edici sözlerde bulunmak lazım. Eğer bir insan ziyaret ettiği bu hastada eğer ölümün alametini görüyor ise baktın ki yani diyorsun ki bu adam fazla yaşamaz. Ölümün o alameti artık adamın yüzüne, hareketlerine, duruşuna ne yapmış? Yansımış. O zaman akıllı olan bir insan güzel bir üslupla bu adama ya işte borcu varsa borcunu ödemeyi veyahut da vasiyet etmesi gereken bir şey varsa vasiyet etmesi gerekliliğini güzel bir üslupla ne yapar o insana nasihat eder. Eğer ölüm başladı ise artık adam can çekişiyor ise yani bu durumda onu idrak ettiysen ziyaret ederken o zaman da akıllı olan Müslüman ne yapar? O kimseye la ilahe illallah'ı söylemesinde telkinde bulunur. Yani bu hatırlatmada bulunur. Ne gibi? Düşünün adam artık ölüm döşeğinde can çekişmeye başlıyor artık can çıkacak. Adam yanında diyorsun ki la ilahe illallah. Yani bu sözü söyle ki bu sözde ne yap? Son sözün bu olsun. Hadis-i şerifte ne diyor? Kim ölüm esnasında, öldüğü esnada son sözü la ilahe illallah olur ise o kimse dehalel cennet. Cennete girer diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman bir Müslüman diğer bir kardeşini ziyaret ediyor ise bu ziyareti esnasında o insana artık ölüm gelip çattı ise yani can çekişiyor ise o zaman ne yapması gerekir? La ilahe illallah'ı telkinde bulunması gerekir. Ve yine şuna da dikkat etmesi gerekir bu esnada. La ilahe illallah dedi. Adam da senin bu söylediğin la ilahe illallah'tan, telkinden, hatırlatmandan istifade etti. La ilahe illallah dedi. Sonradan bunu sürekli ısrarla ona böyle tekrar ettirmeye ne yapmazsın? Çalışmazsın. Ne zaman ki bu adam biraz kendini toparladı, dedi ki ya bana bir su verir misiniz? Şuradan şunu verir misiniz? Başka bir kelamda bulundu. O zaman ne yaparsın yeniden? La ilahe illallah'ı hatırlatırsın ki son sözün olsun. La ilahe illallah olsun. Eğer geldiğin esnada hastayı ziyaret etmek istiyorsun. Geldiğinki ne yapmış? Hasta vefat etmiş. Yani ilk başta ne dedik? Geldiğin esnada ölümün o adama yaklaştığını hissediyorsun. O zaman senin o insana karşı tutumun ne olacak? Farklı olacak. O adamın borcu varsa borcunu ödemesini tavsiye edeceksin. Her şeyden önce tövbe etmesi gereken şeyler varsa ona tövbe etmesi gerekliliğini hatırlatacaksın. Vasiyet etmesi gereken şeyler varsa bu nasihatlarda bulunacaksın. Eğer geldin ki adam ölüm döşeğinde la ilahe illallah'ı telkinde bulunacaksın dedi. Eğer geldin ve adamı vefat etmiş buldun. Yani geldin ki adam daha yeni vefat etmiş. O zaman da yine Müslümanın yapması gereken ölüm üzerinde hakları var. Eğer gözü açıksa çünkü ölüm öyle kolay bir şey değil. Yani can çekişmek, ölmek o kadar da basit kolay bir şey değil. O yüzden bilmiyorum ölü göreniniz var mı? İnsanlar genelde hani öldüğü zaman zorlandığı için, sıkıldığı için gözler genelde böyle açık olur. Bu sünnetten bir tanesi nedir? Gözlerini kapatırsın. Eğer üzerinde eşyası varsa eşyalardan onu soyutlarsın. İşte yüzüktü, saatti, elbiselerdi. Üzerine bir bez parçası bir şey koyarsın ki insanlar onun avret yerini ne yapmasın? Görmesin. Ve en kısa zamanda ne yaparsın? O insanı yıkayıp, kefenleyip, cenaze namazını kılıp defnedersin ki üzerindeki bu hakkını ne yapmış olabilir? Eda etmiş olabilesin. O zaman diyoruz ki bu bölümümüz Kitabul Cenaiz isminden de anlaşıldığı gibi cenaze ile alakalı ahkamlardan bize bahseden bu bölüm. Bu girişi, bu mukaddimeyi yaptıktan sonra konuyla alakalı ilk hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif diyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ رَوَاهُ الْتِرْمِذِ وَالنَّسَائِ وَصَحَّهَهُ اِبْنِ حِبَّانِ Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Lezzetlere son veren şeyi çokça zikrediniz. Lezzetlere son veren şeyi çokça zikrediniz. O ölümdür. Lezzetlere son veren şeyi çokça zikrediniz. Hadisin devamında Allah Resulü Aleyhisselam o şeyin, yani lezzetlere son veren şeyin ne olduğunu bize haber veriyor. Ölüm olduğunu haber veriyor. Bu hadisi Tirmizi ve Nesai rivayet etmiş. İbn-i Hibban ise hadisin sahih olduğunu bize aktarıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اَكْثِرُوا ذِكْرَ هَذِمِ اللَّذَّاتِ هَذِمْ kelimesi arkadaşlar. Hâzim kelimesi kata yani kesmek. Aradaki bağlantıyı koparmak, kesmek, son vermek manasına geliyor. Bazı rivayetlerde bu peltek z olarak değil de del harfi olarak geliyor. Hâdim. Hâdim illezzet. Hâdim ne demek? Hedmek, hedmetmekten geliyor. Yani bir evin yıkılması, değil mi? Evi ne diyoruz ona? Yıkılmış. Aynı şekilde lezzetleri yıkan.
Hadimul beyt mi deniyor?
Hadimul beyt. Yani evin yıkılması. O zaman diyoruz ki rivayette hazim bir şeyin kesilmesi, koparılması, alakanın bitirilmesi. Hadim olarak diyor isek bir şeyin yıkılması. Burada neye benzetiliyor? Ölüm bir eve benzetiliyor. Öldüğü zaman insan bütün o lezzetler ne yapıyor?
Bitiyor.
Son buluyor, bitiyor. O yüzden diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte diyor ki ekseru zikra. Çokça ne yapın? Zikredin, hatırlayın. Lezzetlere son veren, lezzetleri bitiren, yıkan, kesen şeyi çokça hatırlayın. O ölümdür diyor. O zaman diyoruz ki insanın sürekli ne yapması gerekiyor? Ölümü hatırlaması gerekiyor. Eğer insan eğer ölümü hatırlıyor ise, gaflette değil ise o zaman nereye yönelir? Salih amellere yönelir. Yani ölümü hatırlayan bir insan, yani o sonun gelip başına çatacağını bilen bir insan, ondan sonra ahiret yurdunda hesabın, kitabın başlayacağını bilen bir insan, bu dünyada boş işlerle uğraşır mı?
Uğraşmaz.
Uğraşmaz. Ölümü çokça hatırlayan insan, yani bu hatırlaması onu nereye teşvik eder? Nereye yönlendirir? Eğer bir hatası varsa ondan tövbe etmesi gerektiğini bilir. Eğer yapmış olduğu hatalar varsa onları düzeltmesi gerekir. Ve salih amel üzerine hayatını idame ettirmesi, devam etmesi gerektiğinin farkında olur. Ama bir insan ölümü hatırlamaktan gafil olur ise, yani bir insan varsa dünya malına, dünya lezzetlerine dalmış ise, ölümü hatırlamıyor ise, bu insanın akıbeti biraz önce bahsettiğimiz insan gibi olur mu?
Olmaz.
Ölümü hatırlamayan insan bu dünyayı ne zanneder? Sanki ebedi üzerinde yaşayacağı bir yer zanneder. Onu elde etmek için bütün gününü, bütün vaktini onu elde etmek için harcar. Ama bir gün gelip o insanın başına da ölüm gelip ne yapar? O adamı bulur ve o adam o emelleriyle, o hayalleriyle bu dünyadan göçmüş olur. Artık geri dönüp hatalarını görüp o hatalarından dönme fırsatını ne yapmıştır? Elinden kaçırmıştır. Ve aynı zamanda ölümün hatırlanması insanı ne yapar arkadaşlar? Zühd sahibi yapar. Yani ölümü hatırlayan insan dünya malına tamah eder mi?
Nasıl?
Tamah etmez. Kazandığı az da olsa helal rızıkla yetinip geri kalan vaktini ne yapmaya çalışır? Allah Azze ve Celle'ye ibadetle geçirmeye, kulluk vazifesini, görevini en iyi şekilde yapmaya çalışır. Çünkü bilir ki bu dünyadaki hayat, ömür sınırlıdır. Ama 50 sene yaşar, ama 60 sene yaşar, ama 70, ama 80, ama 90. Belli bir yaştan sonra, yani insanlara bakın, belli bir yaştan sonra artık 40, 50, 60, bundan sonra hastalıkların başladığı, artık bu dünya nimetlerinden de tat alamadığın, lezzet alamadığın, hatta birçok yaşlı insan vardır ki neyi temenni eder? Ölümü temenni eder. İçinde bulunduğu hastalıktan, sıkıntıdan, meşakkatten dolayı artık bu hayat ona atmaz, tat vermez. Yani şu anda öyle bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Ama insan gençken bu şekilde düşünmüyor. Sanki yaşlılık hiç ona gelip isabet etmeyecek. Bu dünya sanki hiç fani olmayacak. Sanki bu dünyada kazandığı bütün malı beraberinde ne yapacak? Ahiret yurduna, ahiret diyarına götürebilecek. Böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söylüyoruz. Yine ölümün hatırlanması insanı kanaatkar yapar. Az şeyler ile mutlu olur. Çok malda gözü olmaz. Mala tamah etmez. Elinden geldiği kadar bu dünyada kazanmış olduğu az da olsa o helal rızıkla yetinip Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkacağı o gün için bu dünyada azığını hazırlamaya çalışır. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz üzere bu dünya hayatından bize bahsederken nasıl aktarıyor? Peki bir yolcunun bir ağacın altında gölgelenip dinlenip yeniden yoluna devam etmesi gibidir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vasfettiği dünya hayatına bakın. Bir yerden geçiyorsun, bir ağaç gölgesi bulmuşsun, oturuyorsun, orada dinleniyorsun, ihtiyacını gideriyorsun, sonra yoluna devam ediyorsun. Yani bu adam için o ağaç gölgesi altında oturduğu o vakit hayatında ne kadar bir şey kapsar? Hiçbir şey. Ahiret hayatı ile dünyanın misali de böyle. Yani şu içinde yaşadığın 50 sene, 60 sene, 70 sene, 80 sene bir ağacın altında gölgelenip oradan yeniden yoluna devam etmen gibidir. Ve yine dönüp baktığımız zaman diyoruz ki ölümü çokça hatırlamayan insan biraz önce vasfettiğimiz, saymış olduğumuz şeylerin aksine bu dünyada ne yapar? Hayatını idame ettirir. Malın peşinden koşar. Kanaatkar olmaz. Zühd sahibi olmaz. O malı elde etmek için harama helale bakmaz. O malı nasıl elde etmek istiyor ise, ona ulaşmak istiyor ise bütün o yolda cühdünü, çabasını harcar. Helal yoldan mı onu kazandım, haram yoldan mı kazandım? Böyle bir düşünceye kapılmaz. Onun tek bir hedefi vardır. O şeyi kazanmak, elde etmek. Ama o gafil olan insan bilmez ki öldüğü zaman o kazandığı bütün malı hiçbir şekilde onun değildir. O malı arkasındakilere miras olarak bırakır. Onlar onun malıyla sefa sürerken o gariban, o miskin insan kabrin altında ne yapar? O malın hesabını verir. Yani düşünün, dünya malı olarak kazanmışsın, evlerin var, yatların var, arabaların var. Ama bunu kazanırken haram mı, helal mi yoldan buna ne yapmadın? Dikkat etmedin. Öldün. Yanında bu maldan hiçbir şey götürebiliyor musun? Götüremiyorsun. Arkandakilere ne olarak kaldı bu? Miras olarak kaldı. Onlar da bu malın ne yapacaklar? Sefasını sürecekler. Bu malın cefasını kim çekecek? Soracaklar. Bu malı nereden kazandın? Nereye harcadın? Nereden kazandın diye bir sorguya çekileceksin. Akabinde bir de ne için sorguya çekileceksin?
Nereye harcadın?
Yani bu dünya hayatı kendisine itibar edilmeyecek kadar kısa ve bu dünya nimetleri, ahiret nimetleri nazarında kendisine itibar edilmeyecek kadar, yani lezzet açısından o kadar ahiret yurduna göre değersiz olan şeyler. Akıllı olan Müslüman bu dünyayı en iyi şekilde Allah Azze ve Celle'ye ibadet ederek geçirmeye çalışır. Bununla birlikte de bu dünyada hayatını idame ettirecek kadar da kazanmış olduğu helal maldan yaşamaya çalışır. Ve yine birçok ayet-i kerimede insanoğluna Zaten mal sevdirilmiştir. İnsanın nefsi ne yapar buna? Meyleder. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد۪يدٍ. Gerçekten o dünya malını sevdiği için katıdır. Başka bir ayette وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا. Malı da pek çok seviyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Malı da pek çok seviyorsunuz. İnsanın tabiatı, nefsi, buraya zaten neyi var? Bir meyil var. Yani siz yaşamış olduğumuz bugün de insanlara şöyle bir nasihat etme gereği duyar mısınız? Çalış, rızkını elde et, çoluk çocuğuna bak, onları da mağdur etme. İnsanların böyle bir nasihate ihtiyacı var mıdır? Yoktur. Zaten insanoğlu tabiatı gereği bu sıkıntılarını giderecek kadar ne yapmak zorundadır? Çalışması gerekliliğini
bilir.
Ama insana ne zaman hangi nasihatı verirseniz faydalı olur? İşte Allah'tan kork, vaktinin bütününü bu dünya için harcama, ahiret için de hazırlık yap. Sen bu dünyaya, bu dünyada ebedi kalmak için gönderilmedin. Senin burada sorumlulukların var. Allah Azze ve Celle'ye kul olman için Allah Azze ve Celle seni yarattı gibi insanın ne bu tip anlamda dünya hayatını frenleyecek şeylere, nasihatlara ihtiyacı vardır. Yoksa insana çalış, para kazan demeye böyle bir ihtiyaç, hacet yok. Herkes zaten bunun peşinde. Elinden geldiğinin fazlasını ne yapıyor? Yapmaya çalışıyor. O yüzden insanoğlu tabiatı gereği mala karşı neye var? Bir sevgisi var. Herkes bunu kendi hayatından da ne yapabilir? Görebilir. Birazcık bir ticaret yapsan, biraz cebine para girse, bununla yetineyim demezsin. Ne yaparsın? Oradan şu işe geçeyim. Şöyle bir ticaret de yapayım. Daha çok param olsun. Ev alayım, araba alayım. Yani bu hayallerin sınırı yoktur. O yüzden insanın hadis-i şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı gibi, o gerçekten bize haber verdiği gibi, yani o dünya nimetlerine son veren, o dünya lezzetlerini yok eden o ölümü ne yapın diyor? Ne yapın diyor Allah Resulü sen? Çokça hatırlayın. Yani gerçekten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize vermiş olduğu en büyük nasihatlardan bir tanesi. Diyoruz ki eğer ölen kimse, bu hadis-i şeriften istifade ettiğimiz faydalara gelince, diyoruz ki eğer bu ölen kimse mümin bir kul ise, bu dünyadan o kimsenin, yani dünya tatlarından, lezzetlerinden nasibi kesilmiştir. Ama diyoruz ki ahiret yurdunda onu bekleyen daha güzel neyler vardır? Daha büyük nimetler, lezzetler vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennetten bahsederken ne diyor? Hiçbir gözün
görmediği,
hiçbir kulağın işitmediği ve aynı zamanda hiçbir kimsenin hatırına dahi gelemeyecek nimetlerle dolu bir yer. O zaman diyoruz ki bu dünyadaki nimetlerin bir lezzeti var mı? Diyoruz ki var. Ama diyoruz ki bu lezzetler ahiret yurdundaki verilecek olan lezzetlere göre kıyasladığımız zaman onların yanında hiçbir kıymeti olmadığını görüyoruz. O zaman diyoruz ki eğer bir kul mümin ise dünyadaki bu lezzetler ondan kesilmiş olabilir. Ama bilmesi gerekir ki onu ahiret yurdunda ne bekliyor? Daha güzel nimetler, daha güzel rızıklar onu bekliyor. Eğer bu kul kafir ise, dünyadaki bu lezzetler ondan kesildiyse, bilsin ki ahiret yurdunda lezzet namına onun için hiçbir şey yok. Eğer bir insan küfür üzerine, şirk üzerine bu dünyadan intikal ettiyse, bu dünyada kafir dünyanın nimetlerinden, lezzetlerinden istifade ediyor mu?
Ediyor.
Değil mi? Bizim gibi, bizim yediğimiz gibi onlar da bu dünya nimetlerinden yiyip içip istifade edip en güzel şekilde yararlanabiliyorlar. Ama Allah Azze ve Celle onlara sevdiği için bu fırsatları ne yapmıyor?
Vermiyor.
Allah Azze ve Celle onların hesabını daha da zorlaşsın diye ne yapıyor? Bu nimetlerle onları rızıklandırıyor. O yüzden diyoruz ki eğer kul kafir olarak yeryüzünde, yani bu yaşadığı hayattan intikal ediyor ise, bilsin ki onu orada bekleyen lezzet namına hiçbir şey
yok.
Söz konusu değil. Oysa Müslüman için, mümin kul için ne dedik? Bu dünyadaki lezzetleri tadıyorsun. Vefat ettikten sonra, ahiret yurduna intikal ettikten sonra seni orada bekleyen ne var? Daha güzel lezzetler var. Ama kafir için bu dünyada tattığı ne ise o, ahiret yurdunda ise
azap.
Onun için büyük azap olduğunu söylüyoruz. Sahih-i Müslim'de geçen hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "İnne dünya sidnül mu'min ve cennetül kafir." Şüphesiz ki dünya hayatı mümin kimsenin hapishanesi ve aynı zamanda kafir kimsenin cennetidir. Yani mümin olan kullar için bu dünya hayatı nedir? Bir hapishanedir. Neden? Neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle vasfetmiş? Çünkü mümin olan kul şunu bilir ki ahiret yurdunda cennet nimetleri onun için nedir? Daha hayırlıdır. Biraz önce söyledik. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, insanın hatırına dahi gelemeyecek nimetlerle dolu bir hayat var orada. Peki ona ulaşmak için arandaki engel ne?
Dünya.
Dünya hayatı, ölüm. Ölürsen ne yapacaksın? Onlara kavuşacaksın. O zaman bu dünya hayatı Müslüman için nedir? Hapishane. Aynı hapishane gibidir. Hapishanede olan insan dışarıdaki hayatına ulaşabilmek için arasında ne vardır? O demir parmaklıklar vardır. Onu açtığı zaman özgürlüğüne kavuşur. Müslüman olan, mümin olan kul da dünya hayatı onun için böyledir. Öldüğü zaman kendisine vaat edilen o nimetlere ne yapar? Ulaşır. Peki bu dünya kafirin cenneti nasıl oluyor?
Çünkü haram helal demeden dilediği gibi yaşıyor.
Nispeten o ahiret hayatına nispeten cennet.
Diyoruz ki kafirin ahiret hayatına göre, yani ahirette onu bekleyen sıkıntılar, azaplar bu dünyada çektiği sıkıntılarla kıyaslanabilir mi?
Kıyaslanamaz.
Kesinlikle kıyaslanamaz. O yüzden Şeyh Hüseyin Rahimullah bu hadisin şerhinde kitabın yazarı Hafız İbni Hacer el-Askalani Rahimullah'tan şu eseri nakleder. Hafız İbni Hacer Rahimullah Mısır'da kadıların başı iken katır arabasıyla o meclise doğru, yani kadıların bulunduğu o meclise doğru giderken böyle yorgun, argın, bitik bir şekilde yoluna devam ediyor. Yolda Yahudinin birisi Hafız İbni Hacer'i durduruyor. Diyor ki, senin peygamberin diyor ki, dünya hayatı Müslüman için hapishanedir. Cennet, kafir için de nedir? Dünya hayatı cennettir. Yani burada Hafız İbni Hacer'le Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini geçerek dalga geçmeye çalışıyor. Hangi manada? Yani diyor ki bak sizin peygamberiniz de bunu söylüyor. Biz kafiriz size göre. Ve biz burada cenneti yaşıyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Bak biz böyle her türlü zenginlikten, nimetlerden istifade ediyoruz. O cenneti, yani kafirin cennetidir kısmını Yahudi nasıl anlıyor? Yani dünya nimetlerinden istediğimiz gibi istifade ediyoruz. Sizin için de burası ne? Hapishane. Bak katır arabasıyla gidiyorsun. Oysa ki sen Mısır'daki kadıların başısın. Elbisen, üstün başın benim kadar güzel, klas bir kıyafete sahip değilsin. Hafız İbni Hacer Rahimullah diyor ki, bu hadis senin anladığın gibi değil. Diyor ki nasıl? Haber ver. Diyor ki evet doğru diyor. Müslüman bir kimse için, bizim için burası bizim hapishanemiz. Biraz önceki bahsettiğimiz şekilde. Yani ahiret yurdundaki nimetlere ulaşabilmemiz için bu dünyada bir şeyler yapıp salih ameller işleyip öldükten sonra bizim için ne var orada? Ebedi bir hayat var. Biz onlara ulaşmak için burada ne yapıyoruz? Sıkıntı çekiyoruz. Ama diyor ki burası senin cennetin. Bu dünyada diyor çekmiş olduğun sıkıntılara, musibetlere bakma. Seni diyor öbür tarafta daha büyük sıkıntılar, daha büyük azaplar bekliyor. Yani buradaki nimetinden dolayı kendini cennette zannetme. Bu dünyada ne kadar azap çekiyor isen bil ki bu çektiğin ahirette çekecek olduğun azabın yanında hiçbir şey değil. Sonra Şeyh Hüseyin Rahimullah diyor ki o Yahudi İbni Hacer'den bu açıklamayı duyunca kelime-i şehadet getirip Müslüman oluyor. Bakıyor ki gerçekten gidişat onun zannettiği gibi değil. Şeyh Hüseyin Rahimullah bu hadisin şerhinde Hafız İbn Hacer'den bu kıssayı bize aktarıyor. Ve yine konuyla alakalı Şeyhülislam İbn Teymiye Rahimeullah'ın, yani genel manada bu bab ile alakalı, diyor ki Müslümanın ölmeden önce kabir yerini belirlemesi meşru değildir diyor. Müslümanın ölmeden önce kabir yerini belirlemesi meşru değildir. Yaşadığın zaman, yaşadığın bu hayatta diyorsun ki falanca zincirli kuyu mezarlığında falanca yerden kendime ne yaptım? Bir yer satın aldım. Beni öldüğüm zaman ne yapın? Buraya defnedin. Diyor ki çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey vasiyet etmemiştir. Yaşarken hani ben öldüğüm zaman şuraya gömün, şu mezarlığı kendime satın aldım, ya da şurayı kendime kazdırdım, buraya beni defnedin dememiştir. Bu aynı zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri de böyle bir şey yapmamıştır. Ve üçüncü olarak diyor ki kişi ne zaman öleceğini bilmediği gibi nerede öleceğini ne yapmaz?
Bilemez.
Bilemez. Sen bugün İstanbul'dan kendine kabir tahsis etmişsindir. Belki seni ölüm, örnek veriyorum, Türkiye içinde başka bir ilde, Erzurum'da, Trabzon'da yakalayabilir. Hatta belki Umre'de, Haç'ta, Mekke'de, Medine'de yakalayabilir. Veyahut da bir iş seyahati için gittiğin herhangi bir ülkede ne yapabilirsin? Ölebilirsin. İnsan ne zaman öleceğini bilmediği gibi nerede öleceğini de ne yapamaz? Bilemeyeceği için Şeyhülislam İbn Teymiye Rahimullah bu hadisle alakalı genel manada ölüm ile vermiş olduğumuz faydalar zımnında diyor ki kişinin bu şekilde ölmeden önce kabirini hazırlaması, böyle yer alması diyor ki ne yapmaz? O kimse için meşru değildir. Ölüm için hazırlık yapmak ibaresi böyle anlaşılmaz. Yani ölüm için hazırlığını yap, kefenini hazırla, işte mezar yerini hazırla, şunu hazırla, bunu hazırla değil. Ölüm için hazırlık yapmak nedir?
Salih amel.
Salih amellere yönel. Yapmış olduğun hatalar varsa, işlemiş olduğun günahlar varsa, bunlardan tövbe istiğfar et. Ölüme ne yaparsın ancak? Bu şekilde hazırlanmış olabilirsin. Bu konuyla alakalı ikinci bir hadis-i şerifi de alalım. Enes radıyallahu anhu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize şöyle aktarıyor. Diyor ki, Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, La yetemenneyenne ahadukumul mevte lidurrin nezele bihi. فَاِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ اللّٰهُمَّ اَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاتُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِي مُتَّفَقُنَ لِي. Enes radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz başına gelen bir zarar sebebiyle ölümü temenni etmesin. Sizden biriniz başına gelen bir musibetten dolayı ölümü temenni etmesin. Her halükarda ölümü isteyecek ise, eğer ölümü temenni edecek ise, Allah Resulü Aleyhisselam de onun bize cevabını veriyor. Diyor ki şöyle desin, Allah'ım hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Allah'ım hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni ne yap? Bu dünyada yaşat. Eğer ölüm benim için hayırlı ise o zaman beni de ne yap? Vefat ettir. Eğer hayat benim için hayırlı ise beni bu dünyada yaşat. Eğer ölüm benim için hayırlı ise beni ne yap diyor? Bu dünyadaki ilişkimi kes. Bu şekilde Allah Azze ve Celle'ye dua etmesi gerektiğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize aktarıyor. Diyor ki La yetemenneyenne ahadukumul mevte li durrin nezele bihi. Diyor ki sizden birisi başına gelen dünyevi bir musibetten dolayı ne yapmasın? Ölümü temenni etmesin. Burada ilim ehli diyor ki bu insanın kendi içinde bulunduğu imtihan hastalık olabilir. İçinde bulunduğu hastalıktan dolayı çok acı çekiyor olabilir. Değil mi? Bundan dolayı ölümü temenni etmesin diyor. Bir insan imtihanı ailesiyle olabilir. Adam sefer ediyordur. Seferinde işte trafik kazası geçirmiştir. Hanımını, çoluğunu, çocuğunu ne bileyim işte kaybetmiştir. Ondan dolayı artık bu dünyada yaşamak istemiyordur. Onların ölümü ona büyük acı veriyordur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Dünyada başınıza gelen bir musibetten dolayı ne yapmayın? Ölümü temenni etmeyin. Veyahut da bir adam çok zengindir. Bir şeyden dolayı ticaretinde bir aksaklıklar, bir şeyler olmuştur. İflas etmiştir. Büyük borcun altına girmiştir. Bundan dolayı ölümü temenni ediyordur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadislerde ne diyor? Başınıza gelen dünyevi bir musibetten dolayı, size gelen bir zarardan dolayı ölümü ne yapmayın? Temenni etmeyin. Peki Müslüman olan insana burada yapması gereken ne düşer? Yani başına böyle bir musibet gelmiş. Bu musibetten sıkıntı çekiyorsun. Müslüman adam ölümü mü temenni eder? Diyoruz ki hayır. Müslüman adam şunu yapar. Diyoruz ki sabreder ve ecrini Allah Azze ve Celle'den bekler. Eğer bu musibet başa geldiyse bunu ne yapması gerekir? Sabretmesi gerekir ki zaten musibetlere sabredildiği ölçüde ecirlerde nedir? O derecede yükselir. Yani başına gelen musibet ne kadar büyük ise ve senin bu musibetler karşında sabrın bir o kadar çok ise ecrin de buna karşı ne yapar? Kat kat yükselir. O zaman diyoruz ki Müslümana düşen hayatında başına gelen musibetlerden dolayı feryat etmesi, ölümü talep etmesi değil, ona sabredip ecrini Allah Azze ve Celle'den beklemesi gerekir. Çünkü diyoruz ki Müslüman kul için bu hayat onun için her halükarda nedir? Hayırdır. Yani Müslüman bir insan için içinde bulunduğu, yaşamış olduğu hayat onun için her halükarda nedir? Hayırdır. Neden? Çünkü bu insan salih amel yapmaya devam ediyor ise bunun karşılığını ne yapacaktır? Ahirette alacaktır. Eğer hata eden bir insan ise yapmış olduğu hatasını görüp bundan tövbe edip salih amellere yönelip bu dünya hayatını ne yapabilir? Kendi lehine çevirebilir. O yüzden diyoruz ki tövbe etmesi gereken şeyler varsa onları hatırlar. Onlardan tövbe eder. Eksiklerini görür. Bu hayat her halükarda Müslüman için o hayatı kendi lehine geçirecek fırsatlarla doludur. Ama eğer kul kafir ise bu dünyada yaşadığı her vakit onun için nedir? Aleyhinedir. Onun için bir zarardır. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا Biz onlara mühlet veririz ki onlar ne yapsın? Günahlarını burada arttırsınlar. Yani zannetmeyin ki yeryüzünde yaşayan kafirler biraz önceki hadis-i şerifte de aldığımız gibi dünya nimetlerinden istifade ediyorlar. Bakıyorsunuz Müslümanlar sıkıntı çekiyor. Onlar daha rahat içinde gözüküyor olabilirler. Ama Allah Azze ve Celle ne diyor? اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ Biz onlara mühlet veririz. Niçin? لِيَزْدَادُوا اِثْمًا Günahlarını
artması için.
Arttırmaları için. Demek ki kafirin yeryüzünde kaldığı her vakit, her an onun aleyhine işlemekte. Oysa ki Müslümanın yeryüzünde kaldığı her an onun lehine çevirecek bütün bir sürü fırsatlarla doludur. Biraz önce dediğimiz gibi salih amel üzerinde ise bu ameline devam eder. Yani bugün 5 vakit namazını kılan bir insan, orucunu tutan, zekatını veren, Kur'an okuyan, sabah akşam zikirlerini yapan, kendini sakınan insan hayır üzerinedir. Eğer ki Müslümandan Allah'ın razı olmadığı şeyler sadır oluyorsa dahi bunu kendi fırsatına lehine çevirip yapmış olduğu hatayı anlar, ondan tövbe ederek de ne yapabilir? İçinde bulunduğu bu kötü durumu kendi lehine çevirmesi için fırsatlarla doldur. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisin devamında فَاِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا Eğer bir kimse şüphesiz ki ölümü temenni edecek ise başka bir çıkar yolu olmadığını düşünüyor ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun cevabından abi bu hadis-i şerifte bize haber veriyor. Diyor ki şu şekilde dua etsin. Allahümme ahyini ma kânetil hayatu hayran li. Allah'ım eğer bu hayat benim için hayırlı ise bana yaşamayı ne yap? Nasip et. Allah Azze ve Celle'ye ne yapar? İçinde bulunduğu sıkıntılı durumda kendisi için hayırlı olana yöneltmesini ister. Yani kul yaşadığı esnada hayatın kendisi için hayırlı veyahut da hayırsız olabileceğini bilebilir mi?
Bilemez.
Bilemez ama Allah Azze ve Celle eğer o kul için yaşaması hayırlıysa Allah Azze ve Celle'nin ilmi buna nedir? Bunu kuşatır. Allah Azze ve Celle bu ilme sahiptir. Eğer ölüm o kul için hayırlıysa yine Allah Azze ve Celle bunun ilmine sahiptir. Hadisin devamı ne diyor? وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِي Eğer ölüm benim için hayırlıysa o zaman da beni vefat ettir. Kul demek ki sıkıntıda olduğu zaman ölümle hayat arasındaki hususun kendisi için hayırlı olan hangisini bilemediği için Allah Azze ve Celle'ye yöneltir bu durumunu. Hayatın kendisi için hayırlı ise bu sıkıntıya rağmen hayatın kendisi için daha hayırlı olduğunu Allah Azze ve Celle'ye sunar. Der ki eğer hayat benim için daha hayırlı ise beni yaşat. Eğer ölüm benim için daha hayırlı ise o zaman benim canımı al ki benim için hayırlı olana muvaffak olayım diyerek Allah Azze ve Celle'ye dua eder. Ve yine bu hadis-i şeriften çıkarttığımız, istifade ettiğimiz faydeler var. Diyoruz ki kul kendisine isabet eden dünyevi bir zarardan dolayı ölümü temenni etmesi caiz değildir. Kul kendisine isabet eden dünyevi amellerden dolayı ölümü temenni etmesi caiz değildir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisin başında sizden birisi ölümü temenni etmesin diyerek ne yapıyor bizi? Ölümü temenni etmekten yasakladığını görüyoruz. Ama bazı ilim ehli diyor ki kişinin eğer dini ile alakalı bir fitneye kendisine isabet edecek ise yani dini adına korkusu var ise diyorlar ki ölümü temenni etmesi nedir?
Caizdir.
Yani dünyevi biraz önce saydık. Hastalıktan dolayı, başına gelen, ailene gelen bir sıkıntıdan dolayı, kendine gelen bir sıkıntıdan dolayı, ne bileyim fakirlikten dolayı, zengin olup iflas etmekten dolayı veyahut da bu örnekleri ne yapabiliriz? Çoğaltabiliriz. Bunlardan dolayı, dünyevi bir musibetten dolayı ölümü temenni etmek caiz değil. Ama dini bir meseleden, dini bir husustan, bir fitneden dolayı dininin elinden gideceğini korkuyor ise kulun bunu temenni etmesini ilim ehli caiz olduğunu söylüyor. Delil olarak Tirmizi'de geçen hadis-i şerifte diyor ki Allah Resulü sellem ve izâ aradte bi ibâdike fitneten fakbidni ileyke gayra maftun. Eğer sen kullarını bir fitne ile imtihan edecek isen fakbidni ileyke beni ne yap? Kendi katına al. Benim ruhumu kabzet gayra maftun. Yani ben o fitneye ne yapmayayım? Maruz kalmayayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'ye böyle dua ediyor. Yine Meryem aleyhisselam fitneden korktuğu için ölümü temenni ediyor. Ayet-i kerimede diyor ki قَالَتْ يَا لَيْتَن۪ي مِدْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا diyor ki keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim diyor. Çünkü niye? İnsanlar ona ne iftirası atacağını biliyor. Zina. İsa aleyhisselam doğduğu zaman insanlar diyecekler ki bunun babası nerede? Sen zinakarsın. Bu fitnelere maruz kalmamak için keşke ben diyor ölseydim de unutulan bir kimse olsaydım. Hatırlanmayan bir kimse olsaydım bu fitnelere ne yapmasaydım? Maruz kalmasaydım diyerek Allah Azze ve Celle'ye bu şekilde dua ettiğini görmüş oluyoruz. Dediğimiz gibi eğer fitnelerden selamette olmak için kişi dininin elinden gideceğin korkusu kendisinde var ise o zaman diyoruz ki ölümü temenni etmesi caizdir. Ama dünyevi bir musibetten dolayı ölümü temenni etmesi caiz değildir. Müslüman olan kula dünyevi musibetlere karşı sabretmesi ve ecrinin sabrı ölçüsünde artacağını bilmesi ve bunun ecrini Allah Azze ve Celle'den beklemesi gerekir. Ve yine başka bir fayda, insan gaybı bilmediği için içinde bulunduğu durumu kime yönlendirir? Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye yönlendirir. Kendisi için hayat hayırlıysa kendisini yaşatmasını ondan talep eder. Eğer kendisi için ölüm hayırlıysa kendisini vefat ettirmesini Allah Azze ve Celle'den talep eder. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin geleceği bildiğine delalet eden bir hadis-i şeriftir. Çünkü kul eğer Rabbine bu şekilde yalvarılması ondan isteniyor ise ölümün mü, hayatın mı daha hayırlı olduğunu, bu ilim kimin ilmidir? Allah Azze ve Celle'nin ilmidir. Mahlukat bu ilimden bir nasibi yoktur. Ve yine bazen ölüm insan için daha hayırlı olabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda bir kişi kabir başına gelerek şöyle seslendiğini, şöyle dua ettiğini bize haber verir. Diyor ki, ya leyteni mekâne sahibi hâdel kabr. Keşke diyor bu kabirin yerinde yatan ben olsaydım. Bu adam ölümü temenni ediyor. Niye?
Fitne çok.
Çünkü ahir zamanda fitne çok olduğu için insan bu fitnelere maruz kalıp belki elinde tuttuğu o dini kaybedeceği korkusu insanı ne yapıyor? Diyor ki Allah razı olsun. Öyle bir dönem gelir ki ahir zamanda kişi diyor kabirin başına gider. Der ki keşke bu kabirin yerinde yatan ben olsaydım da bu fitneleri ne yapmasaydım? Görmeseydim, bu fitnelere maruz kalmasaydım. Demek ki bazen ölüm, değil mi? Mesela ölen bir insan için dersin ki artık bundan sonra eğer Müslüman olarak öldüğü zahirinde görünüyor ise artık onun için bu fitneler ne yapmıştır? Son bulmuştur. Ama hayatta yaşayan bir insan için şu anda Müslüman olsa dahi Müslüman olarak ölme garantisi var mıdır? Yoktur. Yarın öbür gün sapıtıp değil mi Allah'ın kendisine vermiş olduğu bu nimeti inkar edip İslam milletinden de çıkabilir. Bu ihtimal hala nedir? Söz konusudur. Ama ölen bir insan eğer hayır üzerine öldüğünü biz temenni ediyor isek, İslam üzerine öldü ise bu insan, bu adam için artık nedir? Amel defteri kapanmıştır. Bu adam Müslüman olarak öldü ise artık daha bu insan için başka bir fitne, yani yeryüzündeki bir fitne söz konusu değildir. Ama yaşayan için hala bu fitnelerin devam ettiği söz konusudur. Ve yine bu hadis-i şerif bize sabrın musibetler karşısında vacip olduğunu gösterir. Yani musibetlere karşı sabretmemizin üzerimize vacip olduğunu gösterir. Ve yine ilim ehli diyor ki bu konuyla alakalı, kul başına bir musibet geldiği zaman sabrederse bu güzel bir haslettir. Yani musibetlere karşı sabretmek. Ama bundan daha üstün bir makam daha vardı. Nedir o? Sabırdan daha üstün. Rıza göstermek. Yani kul başına bir şey gelir. Sabretmek nedir? Yani bir içinde bir sıkıntı duyuyorsun. Ama kendini ne yapıyorsun? Tutuyorsun.
Tutuyorsun.
Tutuyorsun ki yanlış bir şeyler yapmayayım. Bundan dolayı hesaba çekilmeyeyim. Bir de bunun üst mertebesi var. Ne diyoruz? Rıza göstermek. Bakıyorsun adamın oğlu ölmüş. Adam sabrı geçmiş. Evet. Artık diyor ki bu Allah Azze ve Celle'nin takdiri. Diyor ki bu çocuk da onun kuluydu. Bize verdi. Ve bu emanetini ne yaptı?
Aldı.
Geri aldı. Adam rıza gösteriyor. Sabrını ne yapmış? Bir üstüne çıkmış. İlim ehli diyor ki eğer bir kimse rıza makamına ulaştıysa bu neyi gerektirir? Neyi getirir? Allah Azze ve Celle'nin rızasını getirir. Eğer kul Allah'ın vermiş olduğu musibetten sabrederek onun üst makamına, rıza makamına erişti ise bu ulaştığı makam ona neyi gerekli kılar? Allah Azze ve Celle'nin rızasını gerekli kılar. Ve yine başka bir fayda olarak diyoruz ki yani burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize ölümü temenni etmememiz gerektiğini söylüyor. Yani ölümü temenni etmememiz gerektiğini söylüyor. Ama günümüzde bakıyoruz ki birçok insan içinde bulunduğu musibetlerden, sıkıntılardan dolayı ne yapıyorlar? Ölümü temenni etmeyi bırakın, intihar ediyorlar. Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu bu cana kıyıyorlar. Diyoruz ki bunun o insana getirdiği neler vardır? Bazı sorumlulukları vardır o insanın. Öncelikli olarak diyoruz ki eğer bir insan intihar ediyor ise şunu bilmelidir ki Allah Azze ve Celle'nin şeriatına ne yapmıştır?
Muhalefet
etmiştir. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Kendi nefislerinizi katletmeyin, öldürmeyin. Şüphesiz ki muhakkak ki Allah Azze ve Celle sizin üzerinize rahmet sahibidir. Demek ki Allah Azze ve Celle bize kendi canımıza kıymamızı şer'i olarak ne yapmıştır? Yasaklamıştır. İntihar eden bir insan, hani temenni etmeyi bırakın, ölümü temenni etmeyi bırakın, canına kıyan bir insan Allah Azze ve Celle'nin bu yasağını ne yapmış olmaktadır? Çiğnemiş olmaktadır. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve Müslim'de geçen hadis-i şerifte diyor ki men katale nefsehu bi şeyin uzzibe bihi yevmel kıyame. Kim kendisini bir alet ile, bir şey ile kendi canına son veriyor ise kıyamet günü o kendini öldürdüğü o alet ile ne yapılır ona? Azap edilir. Demek ki burada da intihar etmeye değil mi? Kendini öldürmeye ne vardır? Yasaklayan, bunun doğru olmadığını bize aktaran bir hadis-i şerif. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi vücudunda bulunan bir yaranın kendisine elem verdiği bir adamdan bahsederken diyor ki فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ sallallahu aleyhi ve sellem وَهُوَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ. Bir adam var, vücudunda bulunan bir yara kendisine acı veriyor, ızdırap veriyor. Bundan dolayı kendi canına ne yapıyor? Kıyıyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَهُوَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ. O kimse cehennem ehlinden bir kimsedir. Yani yapmış olduğu bu amelin karşılığı olarak nedir? Cehennemde onun için bir azap vardır. Diyoruz ki birinci olarak bu kimse, canına kıyan kimse Allah Azze ve Celle'nin şeriatına uygun bir şekilde ne yapmamış olur? Hareket etmemiş olur. Bu bir. İkincisi, mümin kimsenin sıfatlarından birisi değildir. Başına musibet geldiği zaman kendi canına kıyması. Ne dedik? Mümin olan kimsenin vasfı nedir? Başına musibet geldiği zaman ona sabreder. Kendisine bir hayır, bir nimet dokunduğu zaman da ona ne yapar? Şükreder. Yani mümin kimsenin vasfı nedir? Musibete uğradığı zaman sabreder. Kendisine bir hayır, bir nimet ulaştığı zaman da ona ne yapar? Şükreder. Üçüncü olarak diyoruz ki bu kimsenin imanına ve aynı zamanda aklının zayıflığına delalet eder. O kimsenin imanının ve aklının zayıflığına delalet eder. Bunu nereden anlıyoruz? İmanının zayıflığı belli. Çünkü ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler var. İnsanın kendi nefsini kıymasının doğru olmadığına dair. Eğer bir insan bunu yapıyor ise bu imanının zayıflığına delalet eder. Peki kendini öldürmek aklın zayıflığına niye delalet eder?
Aklını kullanmıyordur bu insan.
Çünkü insanın şunu bilmesi gerekir. Yapmış olduğun bu fiilden dolayı bir Müslüman kendi canına kıymasının yasak olduğunu bilir mi?
Bilir.
Bilir. Peki bundan dolayı azaba çekileceğini bilir mi?
Bilir.
Bilir. Peki içinde bulunduğun sıkıntıdan dolayı, yani içinde bulunduğun sıkıntı kabirde veyahut da ahirette çekeceğin azaptan daha üst bir şey olabilir mi?
Olamaz.
Olamaz. O zaman bu neyin göstergesidir? Aklının zayıf olduğunu göstergesidir. Yani içinde bulunduğun sıkıntıdan dolayı kendi nefsine kıyıyorsun ve biliyorsun ki seni orada neyi bekliyor? Daha büyük bir azap bekliyor. Yani bir insan bu durumda, yani aklı eksik olmayan bir insan böyle bir harekete yeltenir mi?
Yeltenmez.
O zaman diyoruz ki bu imanının eksikliğine delalet ettiği gibi bu fiili aynı zamanda aklının da eksikliğine delalet eder. Bugünlük bu hadis-i şeriflerle yetinelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.